Fahri kainat, server-i enbiya, sevgili peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizin âl ve ashabının enbiya-i izam, piran-ı kiram efendilerimizin ruhlarına ve 400 sene önceden bugünlere bu güzel mabedi, bu güzel vakfı bizlere miras bırakan Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin ruhlarına, hepimizin geçmişlerimizin ruhuna ve bütün ümmet-i Muhammed'in selametine teberrüken bir Fatiha-i Şerife, 3 İhlas-ı Şerif. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hayırlı vakitler olsun çok kıymetli kardeşlerimiz. Faziletler Medeniyeti isimli çok güzel bir eserden Allah kendilerine hayırlı, bereketli, uzun ömür versin. Muhterem Osman Nuri Topaş Üstadımızın telif ettiği bu güzel eserden İslam medeniyetinin güzelliklerini böyle bölüm bölüm her hafta okumaya çalışıyoruz. Geçen haftaki sohbetimizde matemlerin civarında bulunmak diye hizmet bahsindeki önemli bir başlığın dul ve yetimlerle ilgilenmek diye bir bölümünü konuşmuştuk. Tabii bunlar hep yıllardır belki kürsülerden, mihraplardan, minberlerden dinlediğimiz konular. Ancak insanlık var oldukça da hep bu konular konuşulacak. İhtiyaç sahiplerinin derdi, hastaların ızdırabı, yoksulların acısı, evlat terbiyesi, secdelerin güzelliği, duaların ulviyeti insanın gündeminden hiç düşmeyecek. İnsan varsa bunlar hep olacak. Yeryüzünde İslam var oldukça İslam'ın bu konudaki hatırlatmaları hep böyle önümüzde olacak. Dolayısıyla bugün de yine klasik bir konu, hasta ve dertlilerle meşgul olmak diye bir bölüm var. Tabii onunla ilgili bir bölüm olunca ben de burada Kur'an-ı Kerim'de bir şifa ayeti ve şifa ile ilgili bir bölümü okuyalım diye arzu ettim bu terem hocalarımıza. Şuara suresinde İbrahim Aleyhisselam'ın menkıbesi anlatılıyor. Orada da evet, şifanın kaynağı Cenab-ı Hak. İnsan hayatta sıhhatli de oluyor. Sonra şifa da buluyor ama sıhhati veren de o. Şifayı veren de o. Evet, hastalığın sebeplerini bizler doğuruyoruz. Yani bizler bir takım sebeplerle hasta oluyoruz ama şifayı Cenab-ı Hak'tan bekliyoruz. Ancak böyle hasta olduğumuz zaman da yine içtimai sorumluluklarımız oluyor. Veya birileri hasta olduğu zaman bize şeriat bir takım teklifler yüklüyor. İşte bunları böyle bizim medeniyetimizin güzellikleri olarak inşallah konuşuruz ama hemen hocamız okurken Yunus'tan böyle bir söz geldi. Dedim önce onu anlatayım. Böyle çok güzeldir bizim Yunus'umuzun bu, değil mi? Yunus Emre'mizin özellikle içtimai hayatla ilgili sözleri pek güzeldir. Hatta belki bizim bir saat boyunca konuşacağımız her şeyi özetleyen bir söz bu. Ben de hemen burada onu buldum. Diyor ki Yunus'umuz, bir hastaya vardın ise, bir içim su verdin ise, yarın anda karşı gele, Hak şarabın içmiş gibi. Yeter ki sen bir hastaya git, bir garipe bir içinde olsa bir su ver, yarın Hakk'ın şarabını içmiş gibi onu karşında bulacaksın. Bir miskini gördün ise, bir eskice verdin ise, yarın anda karşı gele, hulle donun biçmiş gibi. Evet, sen şu dünyada hastayı ziyaret etmeye, bir garibe su vermeye, bir miskine eskici de olsa bir elbise vermeye bak, Onların karşılığını yarın muhakkak göreceksin. Hem de bunların karşılığında Allah Teala sana güzel ikramlarda bulunacak. Evet, ayet-i kerimelerde ne kadar güzel anlatılır bunlar değil mi bize? Ama işte o ayetlerin anlattığı o derin manalar bizim dilimizde gönüllere böyle yansımış, böyle akmış gelmiş ve bu toplum gerçekten hani İslam'ın sadece ferden yaşanan bir din değil, her şeyle toplu olarak yaşanan bir din. Bütün ibadetlerin özünde de o toplu var. Namazı cemaatle kılarsak çok daha faziletli. Evet, kendi başımıza da kılarız ama ısrarla namazı cemaatle kılın. Omuzlarınız birbirinize değsin, gözleriniz birbirini görsün, birbirinizden haberdar olun diyerek Allah'a ellerinizi beraber açın. Secdelerde böyle yan yana olun, rükûlarda yan yana olun, Cenab-ı Hakk'a ellerinizi hep beraber açın diye cemaat farz kılınmış. Tavafta, sayda, hele hele o sayda nasıl böyle insanlar koşuyor yan yana böyle. Kadınıyla, erkeğiyle, çoluğuyla, çocuğuyla ümmet adeta bir mübarek annenin yıllar evvelki koşusunu tekrarlıyor. Biz böyle bir ümmetiz işte. Yıllar önce bir İbrahim'in hanımı burada koşmuştu. Biz de hep beraber koşuyoruz diye. Rabbi ufir verham vafu ve tekerrem ve tecavvez amma te'alem inneke entel azzül ekrem diyerek böyle nefesimizi sonuna kadar harcayarak koşuyoruz. Koşarken de yanımızdaki ihtiyarı görüyoruz, yanımızdaki çocuğu görüyoruz. Belki beli bükülmüş bir insanın farkında oluyoruz. Arafat'ta, vakfede bütün bir ümmet toplanıyor. Kısaca bu yüce din Allah Teala'nın hani seçtiği, kendinin razı olduğu bir din. Kemale erdirdiği bir din. اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ د۪ينَكُمْ وَرَضَيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ د۪ينًا Bugün size din nimetimi tamamladım ve ancak sizin Müslümanlığınızdan razıyım. Başkasından razı değil. Dolayısıyla da bu toplumun böyle diri olması için de gerek Kur'an-ı Kerim'in ayetleri, gerekse Allah Resulü, sevgili Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin bizatihi hayatındaki uygulamalarıyla hatta İslam toplumu böyle birbirine çok sıkı bir şekilde bağlanmış. Kenetlenmiş yani. Evet, harfte kenetlenmiş bu toplum birbirine, cihatta kenetlenmiş, namazda kenetlenmiş, oruçta kenetlenmiş, zekatta kenetlenmiş ve vakıflarda, derneklerde, hizmetlerde bu toplumu İslam kenetlemiş birbirine. Onun için kendisine de ümmet denmiş. Siz bir ümmetsiniz. Evet, bir öncü topluluksunuz. İnsanlığın bütün hayrı için çıkarılmış, İnsanlığın önünde insanlığa model olacak bir öncü topluluksunuz. Ama bugün öncü topluluk değiliz, topluluk da değiliz maalesef. Kur'an-ı Kerim'de münafıklar anlatılırken bir ayet-i kerime var. تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَكُلُوبُهُمْ شَتَّى Sen onları uzaktan baktığın zaman bir topluluk gibi görüyorsun. Halbuki her birinin kalbi bir tarafta. Evet. Kalpler dağılınca yan yana gelmenin de çok bir anlamı yok. Onun için Cenab-ı Hak bu ümmetin kalplerini tevhidde tevhid ediyor. Evet, tevhidde tevhid ediyor. Ne demek tevhidde tevhid etmek? Tevhid akidesiyle önce bütün kalpler birleşiyor. İyyâke nâbudu derken de perden bile namaz kılsak bütün bir ümmet adına Ya Rabbi biz ümmeti mümin, ümmeti müslümin olarak, Müslüman ümmeti olarak hepimiz yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz diyor. Estaîn demiyoruz, âbudu demiyoruz. Ben ibadet ederim, ben yardım dilerim demiyoruz. Ferden bile kılsak bize böyle öğretilmiş yani. Namazı ferden de kılsak biz diye dua ediyoruz. Evet. Namazı ferden de kılsak biz sana ibadet ederiz ya Rabbi diyoruz. Biz senden yardım isteriz diyoruz. Bizi hidayet eyle diyoruz. İhtina sıratel müstakim diyoruz hep. Hep ümmet adına dua ediyoruz Allah Teala'ya. Evet, ferden de isteklerimiz olur ama ana istek ümmet adına istektir. O isteğin içinde biz zaten varız yani. Ümmet için bir şey istiyorsak Biz de o ümmetin içindeysek zaten biz de orada varız kardeşlerim. Onun için hani bu konuya böyle bir giriş yapmak istedim. Efendim zaten onlar günlük mevzular falan, daha büyük mevzular olur mu? Yok. Buraları yapmadığımız için, komşumuzdan haberdar olmadığımız için, bir hastayı ziyaret etmediğimiz için, bir derdi paylaşmadığımız için, bir yolda kalmışa el uzatmadığımız için, evet, Müslümanlığımız biraz daha ferdi manada kalıyor. O ferdi kalışlar da bizi parça parça ediyor ne yazık ki. Az önce arz ettim biraz konuyu açarak. Dedim ki İbrahim Aleyhisselam'la ilgili ayeti kerimede Cenab-ı Hak yani İbrahim'in dilinden şifayı da onun verdiğini bildiriyor. Oradan daha sonra inşallah konuya geçmiş oluruz ama bu konu çok önemli. Hani İbrahim Aleyhisselam'ın kıssası bizim için çok önemli mesajlar veriyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de peygamberine, geçmiş peygamberlerine hepsini bir naklediyor. Bunları anlat diyor geçmiş peygamberlere. Sen ümmetin bunları bilsinler. Eyyub'un sabrını bilsinler. Değil mi? Şuayb'ın gözyaşından haberdar olsunlar. Yakub'un feryadını duysunlar. Yusuf'un iffetini tanısınlar böyle. Her peygamberden bir güzellik. Niye? Bütün peygamberler her biri bir önceki peygambere tasdik ederek yola devam ediyor. Her peygamber ve musaddikan lima beyne yedeyye. Benden önce gelmiş olan peygamberin bütün söylediklerini tasdik ederek şimdi bana indirilen vahyi size okuyorum diye söze başlıyor. İlk defa ben söylüyorum demiyor. Ama İslam o bütün peygamberleri bize anlattıktan sonra da bize o bütün peygamberlerin özelliklerini en güzel şekilde kendine cem eden bir peygamberi bize müstesna örnek olarak takdim ediyor. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. En güzel örnekler şüphesiz müminler için bizim Habibimizde Muhammed Mustafa'dı. Eyyub'un sabrı da orada. Ondan sonra Yakup Aleyhisselam'ın gözyaşı da orada. İsa'nın ilticası da, zühdü takvası da orada. Adem'in tevbesi de orada. Hepsi o peygamberde cem olmuş. Camiul kemalat. Bütün kemalatı kendinde toplayan yüce bir peygamber. Ama ondan önce de gelip geçen peygamberler hepsi insanlığa güzellikler bırakmışlar. Cenab-ı Hak da o güzelliklerin hatırlatılmasını, hatırlanmasını istiyor. Şuara suresinde buyruluyor ki Resulüm onlara İbrahim'in haberlerini bir naklet bakalım. Hani o babasına ve kavmine neye tapıyorsunuz siz diye sormuştu. Evet, bazen babalar evlatlarına yol gösterir, bazen de evlatlar babalarına. Değil mi? Nuh Aleyhisselam oğluna diyor, aman oğlum bak gel şu gemiye bin. Gemiye bin. Yok diyor, ben dağa sığınırım. Ben dağa sığınırım. Sığınamasın evlat. Ama baba şefkati sonra, ya Rabbi alayım ben bunu inat ediyor ama. Yok alma, o senin oğlun değil. Senin oğlun olsaydı sana inanırdı. Değil mi? Lokman Aleyhisselam oğluna nasihat ediyor. İbrahim Aleyhisselam da babasına nasihat ediyor. Diyor ki ya baba niye tapıyorsunuz? Peki ne cevap verdi? Putlara tapıyoruz. Onlara tapmaya da devam edeceğiz. Diye cevap verdi. İbrahim peki dedi yalvardığınızda o putlar sizi işitiyor mu? Yahu size fayda ya da zarar verebiliyor mu? Şöyle cevap verdiler. Hayır hayır. Ama biz babalarımızı böyle yapar bulduk. Babalarımızı puta tapıyordu. Biz de puta tapmaya devam ediyoruz. İbrahim yine dedi ki iyi ama ister sizin ister önceki atalarınızın neye taptığını biraz olsun düşündünüz mü? Bir düşünün bakalım ya niye tapıyorsunuz? Faydası yok, zararı yok, dikiliyorsunuz önünde. Dua ediyorsunuz cevap vermiyor. Bir şey istiyorsunuz vermiyor. Kendi elinizde yapıyorsunuz. Taştan, ağaçtan neyse sonra tapıyorsunuz. Bir düşünün. Düşünmeye teşvik ediyor. İyi bilin ki onlar benim düşmanımdır. Siz istediğinize tapın. Ancak ben alemlerin Rabbini tanır, onu bilirim, benim dostum odur. E anlat bakalım İbrahim, alemlerin Rabbi dostunu sen. Niye? Alemlerin Rabbi beni yaratan, bana doğru yolu gösteren odur. O yarattı çünkü. Sonra da doğru yolu gösterdi bana. Sonra beni yediren, içiren de o. Sonra hastalandığım zaman bana şifa veren de o. Sonra benim canımı alacak, sonra beni diriltecek de o. Bakın İbrahim Aleyhisselam böyle bize bir akide veriyor. Senin bir Rabbin var. Seni yarattı. Sonra da hidayete ulaştırdı. Yediriyor, içiriyor. E hastalanıyorsun. Sana şifayı veren de o. Fakat yaşıyorsun bu dünyada. Ancak bir gün bu hayatın bitecek. Şu dünya hayatı bitecek. Hayat tamamen bitmeyecek. Şu dünyadaki zaman bitecek yani senin için. Sonra ne olacak? Sonra tekrar diriltileceksin. Ama diriltildiğin günde de hatalarımın bağışlayacağını umuyorum. Nasıl Rabbi ile böyle bir alaka kurmuş değil mi? Ne güzel ya Rabbi diyor, beni yarattın, hidayet ettin, yediriyorsun, içiriyorsun. Ara sıra hastalanıyorum, şifa da veriyorsun. Ama bir gün canımı alacağını biliyorum. Fakat sonra beni tekrar dirilteceğine de inanıyorum. O zaman senin huzuruna geldiğimde hatalarım olabilir mi kul olarak? Olur. Ama sen öyle kerim bir Rabbsin ki hatalarımı da bağışlarsın sen. Öyle güzel bir Rabbsin. Evet. Öyleyse seni böyle biliyorum Rabbim. Artık bana hikmet ver ve beni salihlere kat. Onun için kıymetli kardeşlerim özellikle bu ayetten sonraki kısmını her zaman dua olarak okuyabiliriz. Rabbi hebli hukmen ve elhikni bis-salihin ve ec'alli lisane tıdkın fil ahirin ve ec'alni min vereteti cennetin na'im ve la tuhzini yevme yub'asun yevme la yenfe'u malun ve la benun illa men etallaha bi kalbin selim. Ne demek hocam? Ya Rabbi bana hikmet ver. Her şeyin inceliğini anlayacak bir bilgi ver. Beni salihlere kat. Gelecek nesiller beni hayırla yad etsinler. Sonra da beni cennetin varislerinden kıl ve en mühimi de o diriliş gününde beni mahcup eyleme ya Rabbi. Ne kadar güzel Kur'an-ı Kerim bize dualar öğretiyor. Ama o gün bir tek şey fayda verir. O da kalbi selim. Bakın Kur'an-ı Kerim'de birkaç ayeti okuyoruz kıymetli kardeşlerim ve bize bir hayat programı çıkıyor. Yaratılışının farkında ol. Yediğin içkinin farkında ol. Hidayetinin farkında ol. Sonra Cenab-ı Hak'tan ne istediğinin farkında ol. Ne isteyeceksin Cenab-ı Hak'tan? Hikmet iste. Salihlere buluşmak iste. Hayırlı işler yaparak gelecekte hayırla anılmak iste. Değil mi? Şimdi her sohbetimizde Hüdayi Hazretlerine buradan bir Fatiha okuyoruz. Herhalde Hüdayi Hazretleri de وَجَعَلِي لِسَانَ سِرْقٍ فِي الْآخِر۪ينَ ayetini okudu böyle hep. Ya Rabbi gelecek nesiller beni hayırla ansınlar. E peki neyle anacaklar? Yetiştirdiğin evlatlarıyla, açtığın yolla, yapmış olduğun caminle, dergahınla, açmış olduğun mutfağınla ki şimdi Hüdayi bir dünya mutfağı oldu. Bendeniz yıllar önce bu camiyi bir ziyaret etmiştim 50-60 sene önce. Bir baktım alt katta koca koca kazanlar var. Allah Allah camide bu kazandan iyi arar ki dedim. Dediler ki bu kazanlar 400 sene evvel Hüdayi Hazretleri'nin burada yaptığı, pişirdiği çorbaların kazanları. Ha, o günlerden bugüne kadar kalmış. Ama şimdi o kazanlarda elhamdülillah dünyaya çorba dağıtılıyor. Allah'a hamdolsun. Demek ki nasıl dua etmişler, geleceği nasıl inşa etmişler, geleceğe nasıl güzel miraslar bırakmışlar ki hem çorbaları devam ediyor hem de devamlı dua alıyorlar. Bilmiyoruz bundan sonra daha kaç yüzyıl, kaç asır bu dualar devam eder. İnşallah kıyamete kadar devam eder. Buradan şu noktaya gelmek istiyorum değerli kardeşlerim. Hastalıklar insan için elbette ki sıhhat kadar da hastalıklar var. Ancak İslam toplumu gerçekten hani hastalık deyip de insan hasta insanı kendi kaderiyle baş başa bırakan bir toplum değildir. Evet. Adeta hasta ile hasta olan bir toplumdur İslam toplumu. Hasta olan insanla da o hastalığı hisseden yüreklerin oluştuğu bir toplumdur İslam toplumu. Şimdi hastadan da haberimiz olmuyor, ölenden de haberimiz olmuyor, acıdan da haberimiz olmuyor maalesef, gözyaşından da haberimiz olmuyor. Onun için Allah kendilerine hayırlı uzun ömür versin. Muhterem Üstadımız şöyle başlamışlar bu konuya. Toplumdaki kalbi kırık insanların bir kısmı da hasta ve dertli kimselerdir. Sağlık ve sıhhat Cenab-ı Hakk'ın insana lütfettiği pek kıymetli bir nimettir. Evet. Sağlık ve sıhhat Cenab-ı Hakk'ın insana lütfettiği pek kıymetli bir nimettir. Ne yazık ki insan onun kıymetini ancak hastalanınca tam olarak anlayabilir. Hastalanan ve bir derde müptela olan kimse aciziyetini idrak eder. Kalbi kırık olur ve manen de Allah Teala'ya yakınlaşır. Çünkü başka şifa verecek varlık yok yani. Evet, ilaçlar her ne kadar şifaya vesilesiz de ilaçlara şifayı Cenab-ı Hak veriyor. İlaçlara şifayı Cenab-ı Hak veriyor. O bakımdan da Sadi-i Şirazi hastanın halet ruhiyesini ifade için şöyle der. Gecenin ne kadar uzun olduğunu ancak hastalar bilir. Evet. Gecenin ne kadar uzun olduğunu ancak hastalar bilir. Onun için de hasta ziyareti sünnet-i müekkededir. Hatta vacip olduğunu söyleyen alimler de vardır. Böyle gidebileceğiniz bir yakınınız, şu veya bu şekilde bir tanışıklığınız, komşunuz olabilir, başka türlü iş arkadaşınız olabilir vesaire. Hani gittiğiniz zaman mutlu olacak, size kapısını açacak bir insan hastaysa onu ziyaret etmek genel olarak sünnet-i müekkede olmakla beraber diğer taraftan vacip olduğunu, farza yakın olduğunu söyleyen alimler de vardır. Bir hastayı muhitinden kimse ziyaret etmez, ihtiyaçlarını karşılamazsa orada yaşayan bütün Müslümanlar bundan mesul olurlar. Cenaze namazı gibi yani. Evet, cenaze namazı ne diyoruz? Farz-ı kifaye diyoruz. Yani bir kısım Müslümanlar o ibadeti yerine getirince diğer Müslümanların üzerinden de farziyet düşer. Ama hiç kimse yapmamış bunu. O zaman herkes sorumlu. O zaman herkes sorumlu. Birileri yapsaydı, sen yapsaydın. Birileri yapsaydı ama o zaman sen yapsaydın. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hani İslam toplumunda bu karşılıklı hak ve hukuku inşa ederken buyuruyorlar ki Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı beştir. Selamı almak. Selamını bile almam hocam diyor. Nasıl almasın ya? Nasıl almasın yani? Olur mu böyle bir şey var mı yani? Selam vermek sünnet, cevap vermek farzdır. Ayet-i Kerim. وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّتٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا اَوْرُدُّهَا Size birisi bir selam verdiği zaman ondan daha güzel bir şekilde mukabele edin veya aynen. Onun için biz hani Esselamu Aleyküm denildiğinde ve aleykümselam diyoruz. Bir vavı ilave ediyoruz. Ne demek? Yani sen bana selam verdin, Allah'ın selamı aynı şekilde senin de üzerine olsun yani. Yani selamun aleyküme selamun aleyküm diye cevap vermiyoruz. Batının ifadeleri bizimki gibi değil yani. Good morning, good morning. Öyle değil yani. Bonjour, bonjour. Başkası yok. Ama İslam'ın selamı öyle değil. Sen bana selam verdin, ben sana ondan daha güzeliyle mukabele ediyorum. Değil mi? Onun için ayet-i kerime bize bunu yüklüyor. Selamı almak, selam verdi, muhakkak alacaksın. Tabii bunun çok daha farklı incelikleri de var. Aile sabah olmuş ya tartışmış birbiriyle. Tartışmamak bir emri ilahidir. Oldu, insan oldu, tartıştı. Akşam da eşlerden biri geldi, hadi barışalım dedi. Esselamu aleyküm dedi. Yok ben selam bile almam. Almazsan Resulullah'ın yolundan ayrıldın gittin. Selam veriyor yani. İster hanım beyine selam versin, ister erkek hanımına selam versin. Evet, yutkunacaksın, haklıydım, haksızsın demeyeceksin ve aleykümü selam diyeceksin. Onun hakkı. Evet. Zorumuza giriyor bazen ama İslam'ın güzelliklerini yaşamak, Resulullah nefsimize ağır da gelse bizi birbirimizle buluşturuyor, birbirimizle kaynaştırıyor. Birbirimizle seviştiriyor bizi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İkincisi, hastayı ziyaret etmek. Üçüncüsü, cenazeye iştirak etmek. Evet, bizim toplumumuzda bunlar elhamdülillah kısmen de yürüyor. Hakikaten bir cenaze olduğu zaman, hani geçmişte daha da bu önem verilirdi. Herkes koşar gelir. Hatta bazı böyle Anadolu'nun ilçelerinde bir diyelim bir cenaze ilanı oluyor. Hemen bir camide cenaze kalkacak oluyor. Biraz bekletiyorlar. Komşu camilerden, yakın camilerden herkes hemen namazını kılıyor. Koşa koşa geliyor şu camide, şu cenazeye katılayım diye. Niye? Bir gün o tabutta biz de olacağız. Oraya biz de koyacaklar ya. Evet. Üçüncüsü cenazeye iştirak etmek. Dördüncüsü davete icabet etmek. Burada tabii önemli kayıtlar var. Meşru olan davet. İçinde günah olmayan bir davet. Günah olan bir davet varsa orada mazeretimizi bildirebiliriz. İçkili bir düğün, başka türlü ne bileyim şeriata uygun olmayan bir toplantı. Ha, insani vazifemizi yaparız. Hayırlı olsun deriz. Sünnetiniz hayırlı olsun. Düğününüz hayırlı olsun ama Cenab-ı Hak bize zalimler topluluğuyla oturmamamızı emrediyor. Günah meclisinde bulunmamamızı emrediyor. Ama İslam toplumunda zaten onlar olmaz aslında. İslam toplumu, gerçek İslam toplumuysa her toplantı zaten İslam ölçüleri içinde olması gerekir. Ama toplumda belirli bir grup bazen biraz yoldan çıktı gün haşlıyorsa o zaman biz de o günahın içerisinde olmamalıyız. Hatır için günah işlenmez değerli kardeşlerim. Sonra da aksırana yerhamukallah, Allah sana merhamet eylesin demek. Elhamdülillah deyip de aksırıp elhamdülillah diyene de yerhamukallah demek. Bu hadisi çok duymuşuzdur yıllardır ama bunu hayatımızın önemli programlarından biri olarak almalıyız yani. Birisi selam veriyorsa candan böyle yani. Selam verirken de ciddi selam vermeliyiz, alırken de. Selam veriyorsak bir insana hem de yönümüz ona dönmüş olmalı. Allah Resulü sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem birine selam vereceği zaman bütün cephesiyle döner selam verirdi. Hatta bir hocamız çok güzel bir şey nakletmişti. Çocuklara selam vereceği zaman Resulullah Efendimiz onların göz hizasına gelir, eğilir öyle selam verirmiş. Ve onları böyle bir iltifat olsun diye yani tam göz göze geliyor. Bak ben senin farkındayım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayatın bütün güzelliklerini, şu hayatın bütün güzelliklerini, Allah'ın razı olduğu bütün güzellikleri bize öğreten o büyük nebi yani sallallahu teala aleyhi ve sellem. Onun için hakikaten selamı ciddiye vermek, ciddiye almak diğer vazifeleri de yine aynı şekilde yerine getirmek değerli kardeşlerim. Burada yine çok meşhur bir hadis-i şerif vardır. Bu mühim vazifeyi ihmal etmek Müslüman için büyük bir kayıp, ağır bir mesuliyettir. Efendimiz şöyle haber verir. Allah Teala kıyamet gününde şöyle buyurur. Ey Adem oğlu, ben hastalandım, beni ziyaret etmedin. Adem oğlu der ki, sen alemlerin Rabbi iken ben seni nasıl ziyaret edebilirdim der. Allah Teala falan kulum hastalandı, ziyaretine gitmedin. Onu ziyaret etseydin beni onun yanında bulurdun. Bunu bilmiyor musun buyurur. Onun için kıymetli kardeşlerim, bu hadisin devamı da vardır malum. Allah Teala kıyamet gününde bir kulunu hesaba çeker. Der ki ey kulum ben hastalandım, beni ziyaretime gelmedin. Nasıl hastalanırsın ya Rabbi sen? Evet, bir kuluma gitseydin, ziyaret etseydin beni ziyaret etmiş olacaktın. Ben acıktım ey kulum, bana ikramda bulunmadı. Aman ya Rabbi, yut'imini ve yaskin, yediren içiren sensin. Nasıl olur? Benim bir kulum senden bir yiyecek istedi, ona verseydin, onu bana vermiş olacaktın. Ben susadım, bana su vermedin ey kulum. Ya nasıl olur ya Rabbi, denizleri yaratan, suları yaratan sensin. Benim bir kulum senden su istedi, verseydin onu bana vermiş olacaktın. Onun için de bu hadis bizim medeniyetimizdeki vakıf müesseselerinin adeta kaynağı olmuştur. Bütün vakıf müesseselerinde bu üç hizmet çok öne çıkmıştır hemen hemen. Bir, şifahaneler. Şifahaneler. İkincisi, sebiller. Üsküdar'ımızın her tarafında böyle sebiller vardır malum. Hani şimdi su bayağı pahalandı değil mi yani içme suyu? Evet. İnsanlar suyu içerken bile artık hesaplı içiyor yani. Su pahalandı ama ecdadımız böyle her tarafa güzel sebiller koymuş. Gelen geçen bedava içsin diye. Üçüncüsü de aşhaneler. Bütün vakıflarda bu üç şey çok öne çıkmış yani hayır müessesesi olarak. Tabii diğer taraftan medreseler, ilim tahsili yapılan yerler de ayrıca yapılmış ama hayır hizmeti olarak bu üç alan şifahane, imarethane diyoruz onları ki şimdi hala vakıfların mesela İYİP'te imarethane var. Hala bizim Hüdayi Mutfağı'nın devam ettiği gibi orada da yine devletin vakıfların imarethanesi devam ediyor. Fukaraya, ihtiyar sahiplerine yemek veriliyor. Adakta kesiliyor oralarda. Üçüncüsü de arz ettiğim gibi sebiller, su dağıtım işleri. İnsanın en temel ihtiyacı çünkü bu. İnsan sıhhatli olacak, insan yiyecek, insan içecek. Bu üç şeyini insan temin ediyorsa hayat belirli bir şeyde asgarisi sağlanmış oluyor zaten. Dolayısıyla da bu müesselerdeki bu güzelliğin kaynağı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin işte bu hatırlatması. İşte bu hatırlatması Cenab-ı Hak kuluna diyecek ki ey kulum ben hastalandım, beni ziyarete gelmedin. Bak demek ki bir kardeşimizi hastayken ziyaret etmek ne kadar önemli. Burada fazilet tabloları olarak Selman radıyallahu anh Efendimiz'den bir nakil var. Hazreti Selman şöyle anlatıyor radıyallahu anh. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ensar'dan bir hastayı ziyaret etti. Eline alnına koydu. Kendini nasıl hissediyorsun diye sordu Allah'ın Resulü. Hasta Efendimiz'e cevap veremedi. Dediler ki ya Resulallah o sizi fark etmedi. Öyle hasta ki sizi fark etmedi. Resul-i Ekrem Efendimiz öyleyse onunla beni baş başa bırakın buyurdu. Kalabalık içinde gelince Efendimiz hasta da zaten fark etmemiş. Efendimiz sizler şöyle biraz kenarda durun. Ben onunla bir baş başa kalayım. Beni yakinen tanır o zaman buyurmuşlar. İnsanlar dışarı çıktı. Allah Resulü elini hastanın alnından kaldırdı. Hasta elini tekrar koy diye işaret etti bu defa. Sonra Efendimiz ey filan kendini nasıl hissediyorsun buyurdu. Hasta kendine gelince iyi hissediyorum. Yanıma biri siyah, diğeri beyaz iki kişi geldi cevabını verdi. O anda bir görüntü var. Biri siyah, diğeri beyaz iki kişi geldi cevabını verdi. Resulullah Efendimiz hangisi sana daha yakın buyur söyle bakalım dedi. Siyah mı yakın beyaz mı? Siyah olan daha yakın dedi. Resulullah Efendimiz öyleyse iyilik az, kötülük çok buyurdu. İyilikler de kötülükler de tecessüm ediyor demek o zaman da. Biraz kötülükler çokmuş ki görüntü siyahlaşmış. Evet, hadis-i şerif bu değerli kardeşlerim. İşte sonunda böyle sahneler yaşayacağız. Dua edelim Rabbimize ki beyazlar etrafımızda çoğalsın. Onun için gayret edelim yani. Çok ibretli bir hadis bu yani. Resulullah Efendimiz öyleyse iyilik az, kötülük çok buyurdu. Hasta, ya Resulallah dua buyurun da istifade edeyim dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım çoğunu bağışla, azını tamamla dedi. Madem bunun biraz kötülükleri çok görünüyor, siyah olmuş. Onları bağışla ya Rabbi. Güzellikleri azmış, onları da çoğalt. Başımıza Resulullah gelecek değil, onun için biz kendi azımızı çoğaltmaya bakalım. Ama inşallah ruhen manen de gelir Resulullah diye dua edelim. Muhabbetimiz artarsa, onun yolunda koşturursak, Cenab-ı Hak murad ederse getirir de. Sonra Nebi Ekrem Efendimiz tekrar sordu, şimdi ne görüyorsun dedi. Hasta, anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Hayır görüyorum, iyilikler çoğalıyor, kötülükler azalıyor dedi. Siyah da benden uzaklaştı dedi. Niye Allah'ın Resulü o anda dua etmiş, duası da makbul olmuş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, peki hangi amel insana daha çok sahip çıkıyor şimdi diye sordu. O hasta dedi ki, ben hayattayken hep su dağıtırdım cevabını verdi. Onun için hakikaten değerli kardeşlerim, böyle vakıf hizmetlerinde bulunan bir kardeşiniz olarak şunun farkındayız. Ne hikmetse insanlarda hani böyle özellikle Afrika'da veya farklı yerlerde su kuyu açtırmaya karşı çok daha fazla bir şey var. Elhamdülillah istek oluşuyor. Allah Teala bu millete, bu ümmete, bizim milletimize bazı hayırları çok sevdirmiş. Yemek yedirmeyi sevdiriyor Allah bizim milletimize. Su dağıtmayı sevdiriyor. Çünkü ta geçmişten beri böyle gelmiş milletimiz. Bak bir yerde bir kuyu açılacak su yok deyince herkes hakikaten oralara koşuyor değerli kardeşlerim. Cenab-ı Hak bütün bu güzel amelleri bizlere inşallah sevdirsin. Tabii biraz gündeme de yakın bu şey. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün alemlere rahmet olarak geldiği için kendi zamanında yaşayan her insana o rahmeti uzuyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hizmet eden Yahudi bir çocuk vardı. Şimdi Yahudi deyince tabii hepinizin içinde farklı şeyler oluşur. Ama Resulullah Efendimiz'i bu yönüyle tanıyın. Hizmet ediyormuş bir Yahudi çocuk işte Resulullah Efendimiz. Bir gün hastalandı. Efendimiz onu ziyarete gitti. Başucuna oturdu. Halbuki o zaman da yine Yahudiler Müslümanlara o kadar zarar veriyordu ki Müslüman kadınların örtülerine saldırıyorlar. Başka bir türlü melanetler yapıyorlar. Bitmiyor yani melanetleri. O zaman da var aynı kötülükler. Ama bir taraftan da beraber yaşıyorlar Medine'de işte. Başucuna oturdu Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve çocuğa Müslüman ol buyurdu. Bak hastasın evlat. Bari Müslüman ol. Ya öyle verirsen ne olacak? Müslüman ol buyurdu. Çocuk yanında duran babasına baktı. Babası da yıllardır güzellik ve iyilikten başka bir şey görmediği Allah Resulü'nü kastederek oğlum Ebu'l-Kasım'a da itaat et dedi. Bunda nasibi varmış demek ki. İnat etme demiş yani. Ebu'l-Kasım yani Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaat et dedi. Bunun üzerine çocuk Müslüman oldu hastayken. Resulullah hastanın yanından çıkarken onu ateşten kurtaran Allah'a hamd olsun diyerek duyduğu nihayetsiz sevinci izhar ediyordu. Hangi ateşten kurtardı? Küfür ateşinden, inkar ateşinden kurtardı. Allah Resulü bir güzellik gördüğünde hangi güzelliği görürse görsün hep o güzelliğin Cenab-ı Hak'tan geldiğini hatırlıyor ve Allah'a hamd ediyor. Mesela Muaz bin Cebel radıyallahu anh Efendimiz'e bir soru soruyor Peygamberimiz. Diyor ki Muaz Yemen'e gidiyorsun şimdi. Seni vali olarak gönderiyorum. Orada insanlar sana meselelerini arz edecekler. Nasıl cevap vereceksin? Bir aile önüne mesele gelecek. Ya Resulallah Allah'ın kitabına bakarım. Tamam. Peki Kur'an'da bulamazsan ne olacak? Olur ya. O zaman sizin uygulamalarınıza bakarım. Resulullah burada olsaydı buna nasıl bakardı? Veya Efendimiz böyle bir olayda nasıl hükmetti? Ona bakarım. Peki oranda bir şey bulamazsan ne yaparsın? O zaman ya Resulallah hem Kur'an-ı Kerim'i hem sizin uygulamalarınızı göz önüne alarak bu işte şer'i delillerin kaynağı bu hadistir. O zaman kendim içtihad ederim. Resulullah Efendimiz bu cevaba karşı ne diyor? Kulu Muaz'a Resulünün istediği cevabı verdiren Allah'a hamdolsun. Bak, aferin Muaz. Aslan gibi ne güzel cevap verdin değil. Sana bu cevabı verdiren Allah'a hamdolsun. Onun için kıymetli kardeşlerim, insanlardan gördüğümüz her güzelliğin Allah Teala'nın bir lütfu, keremi olduğunu düşünerek Allah'a hamd halinde olmalıyız daima. Tabii bir konuyu işlerken de önümüze çok daha farklı hususlar çıkıyor. Tabii Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hastalara gittiğinde de daima mübarek kendileri dua ederlerdi az önce geçtiği gibi. Mesela burada birkaç duası var. Teberrüken bütün ümmetim Muhammed'in hastaları için de bunları da okumuş olalım bugün böyle bu duaları. Ayşe radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz aile efradından biri hastalanınca sağ eliyle hastayı sıvazlar, aile efradından mahrem olduğu için ve sonra şöyle dua buyururlardı. Allahümme Rabben nas, edhibil be'se veşfi enteşşafi, la şifa'e illa şifa'uk, şifa'un la yugadiru sekamen. Ey bütün insanların Rabbi olan Allah'ım, bu hastanın ızdırabını giderip şifa ver. Şifa veren ancak sensin. Senin şifandan başka da şifa yoktur. Buna, yani bu hastaya hiçbir hastalık izi bırakmayacak şekilde şifa ihsan eyle. Allah Resulü'nün mübarek dudaklarından hastalar için, yakınlar için böyle dualar dökülürdü ve onlar da Cenab-ı Hakk'ın izniyle bu şifayı elde ederlerdi. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hasta olduğu bir zaman Cebrail gelerek ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hasta mı oldun diye sordu. Peki o hasta olunca kim cevap verecek, kim dua edecek ona? Ona da Cibril dua ediyor. Evet. Allah Resulü de evet buyurdu. Cebrail aleyhisselam Bismillahi erkik min külli şeyin yu'zik min şerri külli nefsin ev aynin hasit Allahu yeşfik Bismillahi erkik. Allah'ın ismiyle seni rahatsız eden her şeyden sana okurum. Her nefsin veya hasetçi her gözün şerrinden Allah sana şifa versin. Bakın, her nefsin veya hasetçi her gözün şerrinden Allah sana şifa versin. Allah'ın adıyla sana okurum diye Cebrail aleyhisselam, Allah Resulü sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e dua etti. Tabii Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Efendimiz'in bu noktadaki güzel örnekliğini görünce sahabe-i kiram efendilerimiz de aynen ondan gördüklerini yaşarlardı. Tabii tahmin edersiniz ki bu noktada en güzel sahabeden örnek de kimdir? Hazreti Ebu Bekir Efendimiz. Evet. O Allah Resulü'nden bir şey gördüyse hangi halde olursa olsun muhakkak onu ilk tatbik eden, ilk hayatı iyileştiren Hazreti Ebu Bekir Efendimiz olurdu. Onunla hiçbir sahabe de yarışamıyordu zaten. Hazreti Ebu Bekir'in şu hali hasta ve dertlilerle meşgul olmanın faziletine ne güzel bir misaldir. Bir gün Allah Resulü ashabından yanında bulunanlara içinizde bugün kim oruçludur diye sordu. Bir cevap gelmedi tabii. Fakat Resulullah'ın sorusu karşılıksız kalmasın diye de Hazreti Ebu Bekir mahcup bir şekilde ben oruçluyum ya Resulallah dedi. Nafile bir oruç çünkü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bugün kim bir cenaze namazına iştirak etti buyurdu. Bakın aynı gün yani. Önce bir orucu soruyor, ferdi bir ibadet. Sonra bugün kim bir cenaze namazına iştirak etti buyurdu. Ebu Bekir radıyallahu anh ben ya Resulallah dedi. Ben bugün bir cenazeye katıldım. Peygamber Efendimiz peki bugün kim bir yoksul doyurdu diye sordu. Yine içtimai bir ibadet. Hazreti Ebu Bekir, ben bir yoksulla infakta bulundum ya Resulallah dedi. Yani böyle ferdi ve içtimai ibadetten başka gündemi yok demek Hazreti Ebu Bekir'in. Oruç tutuyor, cenazeye katılıyor, yoksulu doyuruyor. Sonra Fahri Kainat Efendimiz, peki bugün bir hasta ziyaretinde bulunanız var mı dedi. Hepsi bir gün içinde oluyor bunların. Ebu Bekir Sıddık, ben ey Allah'ın Resulü buyurdu. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, kim bu salih amelleri bir araya getirirse o mutlaka cennete girer dedi. Ama bak hepsini bir araya getirmiş Hazreti Ebu Bekir Efendimiz. Oruçlu, cenazeye katılmış, bir yoksulu doyurmuş, bir hastayı ziyaret etmiş. Herhalde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu sorduğunda belki bir kuşluk vaktiydi daha. Gün yeni başlamıştı. Çünkü farklı rivayetler, sahabeler, ya Resulallah daha sabahın erken saati daha bir şey yapmaya başlamadık ki diyorlar. Ama Ebu Bekir Efendimiz, belki şöyle bir soru gelir, hocam cenazeye ne zaman katılmış? Şimdi farkındaysanız Mekke'ye, Medine'ye gittiğinizde gece de cenaze defnediyorlar. Hani bizde olduğu gibi öğleyi bekleyelim, ikindiyi bekleyelim yok. İlla bütün cemaat toplansın diye de yok. Diyelim ki gece bir cenaze oluyor, birisi ölüyor, sahabeler hemen toplanıyorlar. Ondan sonra orada birkaç sahabi namazını kılıp götürüp defnedebiliyorlar. Yani illa namaz vakti olsun da bütün cemaat toplansın diye de beklemiyorlar. Ama onu Ebu Bekir Efendimiz duyduysa zaten o cenazeye katılmıştır muhakkak yani. Sabahın erken saatinde öyle önüne bir fırsat düştüyse bir yoksula da ikramda bulunmuştur. Camiye gelirken de belki bir hastaya uğrayıp o vazifeyi de yapmıştır. Hem namaz ve oruç gibi ferdi, hem de cenaze namazı, yoksulu doyurmak, hasta ziyaret gibi içtimai ibadetleri bir araya getirmek ne güzel bir ahlaktır. Cenab-ı Hak kullarının da böyle olmasını arzu etmektedir. Burada tabii birçok misaller var da Allah razı olsun muhterem üstadımızdan. Ubeydullah Harar Hazretleri var hani silsilemizin büyüklerinden. Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla büyük bir servete sahip olmuştu. Öyle ki çiftliklerinde binlerce işçi çalışıyordu. Fakat o mübarek zat buna rağmen kendisi de hizmetten geri kalmıyordu. Manevi kemalat yolunda tanıdık tanımadık herkese büyük bir şefkatle hizmet ediyordu. Kendisi bu hizmetlerinden birini şöyle anlatır. Semerkant'ta Mevlana Kutbuddin medresesindeki 4 hastanın hizmetini üzerine almıştı. Hastalıkları arttığından yataklarını kirletirlerdi. Ben onları elimle yıkayıp çamaşırlarını giydirirdim. Devamlı hizmetlerinde bulunduğum için de hastalıkları bana da sirayet etti. Sonunda yatağa düştüm. Fakat bu halimde bile testilerle su getirip hastalarını, altlarını temizlemeye, elbiselerini yıkamaya devam ettim. Hak dostu Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri de aynı şekilde yatalak bir hasta olan Cide Müftüsü Hüseyin Efendi'ye bir sene kadar bizzat hizmet etmiş. Hatta dergâhta demişler ki artık buna bakacak halimiz yok. Gönderelim, evlatları baksınlar Kastamonu'nun Cidesi'ne. Sami Efendi Hazretleri demiş ki, orada ya bakarlar ya bakamazlar. Müsaade edin bunun hizmetinde ben olayım demiş. O mübarek zata hizmet etmiş. Ama onun karşılığında görmüş. O zat da ellerini açmış ve dua etmiş. Ya Rabbi bu uzun ömrümde bana hangi manevi ikramlarda bulunduysan şimdi ben artık bu dünyadan gidiyorum. Bunların hepsini bu genç Sami Efendi lütfet ya Rabbi diye. İşte insanlar böyle büyüyor kıymetli kardeşlerim. İnsanlar böyle büyüyor. Hizmetiyle büyüyor, tevazuyla büyüyor, ikramıyla büyüyor, ahlakıyla büyüyor insan. Ve onlarla geleceğe kalıyor. Onun için de manevi hayat dediğimiz, seyri sülük dediğimizde bu güzellikleri bizatihi yaşama gayreti içinde olmaktır. İşte Allah dostlarını büyük yapan da bu güzel hasletlerdir. Onlar daima yalnızların, sahipsizlerin, matemlerin civarında bulunur. kimsenin uğramadığı dükkanlardan alışveriş ederler. Bu dükkanlar maddi dükkanlar değil. Yani Allah'ın rızasını celbedecek güzel amellerin böyle takdim edildiği yerlerden. Hani bir garibe kimse uğramaz ama bir Allah dostu gider oradan istifade eder, alışverişi oradan yapar. Değerli kardeşlerim, İslam'ın bütün güzellikleri gerçekten tekrar tekrar okuyacağımız, anlayacağımız, hayatımıza taşıyacağımız güzellikler. Şurası önemli, burası önemsiz gibi bir ayrım asla yapmamak lazım. Cenab-ı Hakk'ın rızası bazen çok küçük bir şeyde, gadabı da yine bazen çok küçük bir şeydedir. İlle hep yukaramayın. Gadabı da bazen küçük bir şeyde olur. Ummadığınız bir yerden gadab-ı ilahi tecelli eder. Bazen de hiç ummadığınız bir yerden büyük sevaplar tecelli eder. Bu bakımdan İslam'ın her güzelliğini büyük bir ciddiyetle anlayıp, kavrayıp ona göre hayatımızı şekillendirmek çok önemli bir kulluk vazifesidir. Rabbimiz razı olduğu amelleri bizlere sevdirsin ve onları da ihlasla yapmaya hepimizi muvaffak eylesin inşallah. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ehlihi ve sahbihi ecmain. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.